Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyicilerimiz, bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve maliyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Radi, Bakara suresinin 261. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği, yedi başak bitiren, her bir başakta 100 tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah dilediğine kat kat artırır. Şüphesiz Allah ihsanı bol olandır, bilendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 16 Mer 1400 Hicri Kameri 1 Rebiyül Evvel 1443 ve Miladi 8 Ekim 2021 Cuma. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile Türkiye-Amerika ilişkileri üzerinden yapılan röportaj, İran'da bilgi temelli ekonomi, Irak'ta 5. parlamento seçimleri ve Instagram'ın gençler üzerindeki yıkıcı etkileri adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Reisi gemi inşaat sektörüne destek sözü verdi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan Hizbullah lideri Nasrullah ile bir araya geldi. Tahran ve Riyad arasında bazı anlaşmalara varıldığı belirtildi. İran kamyonlarının Türkiye girişinin yasaklandığı haberi tekzip edildi. İran Kunduz'da terör saldırısını kınadı. Son 24 saatte İran'da koronavirüs salgınındaki kayıplar 200'ün altına indi. Ve Türkiye Siyonist rejimin Mescid-i Aksa kararını kınadı. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reis'i hükümet olarak gemi inşaat sektöründe teknolojilerin yerli hale getirilmesine destek gerektirene vurguladı. Cumhurbaşkanı Reis'e ziyaretlere yaptığı ziyaretlerin devamında Buşehir ziyaretine yaptığı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada çeşitli kategorilerde inşa edilen gemilerin savunma boyutunun yanı sıra ülkenin bu alanda kendine yeter hale geldiğini ortaya koyduğunu belirtti. Reis'e bu tür faaliyetler deniz ekonomisini aktif hale getirmek ve ülkeden döviz çıkışını önlemekte önemli rol ifa ettiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Reis'i ziyareti İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı deniz yürekli askerlerin Amerikalı saldırgan güçlere karşı koyduğu günün yıl dönümüne denk geldiğini belirterek, ecnebi saldırısına karşı direnen şehitleri saygı ile andıklarını kaydetti. Reis'e ziyaretlerinin devamında İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Şehit Mahallatı deniz tesislerine giderek Şehit Süleymani Savaş Gemisi ve diğer çeşitli kategorilerde gemilerin inşaat süreci hakkında bilgi edindi. Cumhurbaşkanı Reis'i Sadra Deniz Firması'nın tesislerine ve Buşehir Özel İktisadi Bölgesi ve limanını gezdi.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah'la bir araya gelerek Lübnan ve bölge gelişmelerini görüştü. Görüşmede Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin Lübnan'a yönelik sabit tutumu ve tüm alanlarda bu ülkeyi desteklerini sürdüreceğini vurgu yaptı. Görüşmede Hizbullah Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah da İran İslam Cumhuriyeti'nin sadık bir müttefik ve samimi bir dost olduğunu ve dostlarını asla yalnız bırakmadığını ispat ettiğini belirterek İran'a Lübnan milleti, devleti ve direnişe verdiği destekten ötürü teşekkür etti. Emir Abdullahyan, Lübnanlı bazı milletvekilleri, siyasi parti ve grupların temsilcileriyle görüşmesinde de İran'ın Lübnan'a tüm alanlarda destek verdiğini belirterek Lübnan'la ilişkileri geliştirmeye hazır olduklarını vurguladı. Görüşmede Siyonist rejim İsrail'e karşı direnişin ana eksen olması, küresel istikbara karşı vahdet ve Amerika'nın iktisadi kuşatmasının kırılmasında işbirliği tarafların ele aldığı bazı önemli başlıklardı.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Lübnan'ın mevkidaşını yeni hükümetin kurulması dolayısıyla tebrik ederek bunun Lübnan'da milli vahdetin sağlanması doğrultusunda önemli adım niteledi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan gittiği Lübnan'da mevkidaşı Abdullah Buhabib'le bir görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin Lübnan'a çeşitli alanlarda desteğini sürdüreceğini belirterek, ikili ilişkilerin geliştirmesi için büyük kapasitelerin söz konusu olduğunu belirtti. Emir Abdullahyan, iktisadi alanlarda çok iyi fırsatların bulunduğunu belirterek, koronavirüs salgını bertaraf edildiğinde iki ülke arasında turizmi de geliştirebileceklerini ifade etti. Emir Abdullahyan ayrıca Tahran yönetimi iki ülkenin karma ekonomi komisyonunun düzenlenmesine hazır olduğunu vurguladı. Suriye krizi Lübnan ekonomisini de etkilediğini kaydeden Emir Abdullahyan, Beyrut yönetiminin Suriyeli sorunlarını giderme kararını olumlu karşıladıklarını belirtti. Görüşmede Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib de iki millet arasında tarihi ve derin bağlara işaret ederek iki ülke arasında hayata geçirmesi gereken birçok anlaşmada mevcut olduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Tahran ve Riyad arasındaki müzakerelerin doğru yolda ilerlediğini belirterek Suudi Arabistan'la bazı konularda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Bugün El Meyadin Haber kanalına konuşan Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Tahran ve Riyad arasındaki müzakereleri işaretle müzakereler doğru yolda ilerlediğini ancak daha fazla müzakereye ihtiyaç duyduklarını belirtti. Emir Abdullahyan bazı alanlarda bir takım anlaşmalara vardıklarını, bu görüşmeleri olumlu karşıladıklarını kaydetti. İran ve Suudi Arabistan arasındaki müzakereler bölgenin lehine olduğunu kaydeden Emir Abdullahyan, iki ülke bölgenin önemli devletleri olduğunu ve bölgenin güvenliğinin temin edilmesinde önemli rol ifa ettiklerini, bu gibi müzakerelerin bölge için parlak bir gelecek vaat ettiğini vurguladı. Dışişleri Bakanı açıklamasının devamında Viyana müzakerelerine değinerek, İran zamanını müzakereyle boşa harcamayacağını, eğer Amerika nükleer anlaşmaya geri dönmekte ciddiyeti varsa, İran da bunu hesaba katacağını belirtti. Emir Abdullahyan ayrıca İran yönetiminin temel amacı, çok yönlü bir iktisadi plan uygulamak olduğunu, bunun sonuçlarını yakında herkes göreceğini vurguladı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakır Ekin'in gittiği Türkiye'de AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'la görüştü. İran Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre AKP Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakır Ekin'i ve beraberindeki heyetle görüştü. AKP Merkez Binası'nda gerçekleşen görüşmede taraflar İran ve Türkiye arasında siyasi, ticari ve kültürel ilişkilerin yanı sıra Afganistan'da istikrarın sağlanması ve bölge ülkelerinin işbirliği gibi konuları masaya yatırdı.
İslami İran'ın Erzurum Başkonsolosu Seccad Sultanzade, İranlı kamyonların Türkiye'ye girişinin yasaklandığı haberinin uydurma ve sinsi bir haber olduğunu belirtti. Erzurum'da bu açıklamayı yapan Başkonsolu Seccad Sultanzade, dünden beri İran'ın 400 kamyonu Türkiye'ye giriş yaptığını, kamyonların her iki yönde giriş çıkışının normal bir şekilde devam ettiğini kaydetti. Sultanzade bu durumu Türkiye'nin Doğu Gümrükleri Genel Müdürlüğü de doğruladığını sözlerine ekledi.
İranlı bir grup çocuk dünya üzerinde yaşıtlarına hitaben yazdıkları açık mektupta Dünya Çocuk Günü'nü tebrik ederek tüm çocuklara ve insanlara savaş ve nefret yerine barış ve dostluk dilediklerini belirttiler. Dünya Çocuk Günü ve Lübnan'da, affedersiniz, Dünya Çocuk Günü ve İran'da Çocuk Haftası dolayısıyla yazılan mektup çeşitli dillere çevrildikten sonra Tahran'da bulunan yabancı ülkelerin büyükelçiliklerine teslim ederek bu ülkelerin çocuklarına ulaştırılacak. Bu yıl İran'da Çocuk Haftası etkinlikleri çerçevesinde İranlı fedakar çocuk Ali Lende için ülkede anma etkinlikleri düzenlenecek. 15 yaşındaki kahraman çocuk Ali Lende geçen ay komşularında çıkan yangın üzerine büyük bir fedakarlık örneği sergileyerek ateşin ortasında mahsur kalan 2 yaşlı kadını kurtardı. Fakat kendisi %91 yandı ve kurtarılamayarak şehit düştü.
İran İslam Cumhuriyeti Kültür ve İslami İrşad Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili, İran sinemasının önceliğinin çocuk filmlerinin nitelik ve nicelik açısından yükselmesi olduğunu söyledi. İsmaili 34. Uluslararası Çocuk Film Festivali'ne gönderdiği mesajda bu konuyu belirtti. Çocuk Film Festivali'nin her zaman çocukların rüyalarının yansıması ve günümüz gerçeklerine umudun yansıması olduğunu ifade eden İsmaili, İran milli sinemasının dünya çapında kendini kalıcı bir yer edindiğini ve bu bağlamda Çocuk Film Festivali'nin öneminin de herkesçe bilindiğini söyledi. Bu seneki festivalin sloganının hayal dünyası sinema olduğunu belirten İsmaili, bunun sinemanın tüm dünya çocuklarının mutluluğu ve hayal kurulmasındaki önemli rolünü gösterdiğini söyledi. 34. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali 8-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenecektir.
İran'ın UNESCO'da temsilcisi Ahmet Paketçi, Kültürel Miras, Turizm ve Sanatları Bakan Yardımcısını ziyaret ederek İran'ın UNESCO'da kayda geçen 4 eserinin belgeleri teslim etti. İran'ın UNESCO'da temsilcisi Paketçi görüşmede dünyanın somut kültürel mirasları listesinde kayda alınan İran Demir Yolları, Huraman Kültürel Manzarası ve ayrıca İran'ın çok uluslu kültürel mirasları dosyalarından sayılan ve komşu ülkelerle birlikte tedvin edilen ve somut olmayan kültürel mirasların listesinde kaydedilen portre sanatı ve kutsal Tadeos ziyaretinin kayıt belgelerine Bakan Yardımcısı Ali Darabi'ye teslim etti. İran İslam Cumhuriyeti 26 tanışmaz eseri kayda geçirerek Asya kıtasında 3. ve dünya sıralamasında ise 9. sırada yer alırken, somut olmayan kültürel mirasta da 16 eseriyle dünya sıralamasında 7. sırada yer alıyor.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Afganistan'ın Kunduz vilayetinde bir camiye yapılan terör saldırısını kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün Afganistan'ın Kunduz vilayetinde bir camiye düzenlenen ölümcül terör saldırısını kınayarak saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara Allah'tan acil şifa diledi. Sözcü Hatipzade, terör saldırıları hangi şekilde olursa olsun ve kimin tarafından yapılırsa yapılsın şiddetle kınadıklarını vurguladı. Kunduz vilayetinde Şia Müslümanların camiinde meydana gelen şiddetli patlamada en az 50 kişi şehit düştü, 90 kişi yaralandı.
Sağlık Bakanlığı İnformasyon Merkezi son bir günde 185 hasta daha koronavirüs afetiniz bir günde ülkede koronavirüs salgınından etkilenenlerin sayısı toplam 122.197'ye ulaştığını 185 hasta daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı İnformasyon Merkezi Cuma yaptığı açıklamada dünden bugüne kadar 9.897 yeni vaka tespit edildiğini, 1.424 kişi hastanelere yatırıldığını, şimdiye dek 5.683.980 vatandaş bu hastalığa yakalandı, 5.186.096 hasta tedavi edildiğini veya iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini belirtti. Ülkelerin yayımladığı resmi verilere göre koronavirüs şimdiye kadar 237 milyon kişiyi etkiledi. 4 milyon 851 bin kişi bu hastalık yüzünden hayatını kaybetti.
Türkiye Güvenlik Güçleri Hakkari ve Van illerinde 405 kilo 600 gram eroin ele geçirdi. Konu hakkında Twitter hesabında bir açıklama yapan Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik güçleri zehirli maddeyi Hakkari ve Van illerinde düzenledikleri operasyonda ele geçirdiklerini belirtti. Bakan Soylu, operasyonlarda iki kişi de yakalanarak yargıya sevk edildiğini ekledi. Hakkari ili son yıllarda uyuşturucu madde ele geçirilen illerin arasında başı çekiyor.
Türkiye yönetimi Siyonistlerin Mescid-i Aksa'da ibadet yapma hakkına ilişkin Siyonist rejim İsrail'in kararını kınadı. Türkiye Dışişleri Bakanı Korsan İsrail Mahkemesi'nin Siyonistlerin Mescid-i Aksa'da ibadet edebileceği yönündeki kararı hakkında uyarıda bulunarak, bu karar İsrail'de radikal çevreleri daha da küstahlaştıracağını ve yeni gerginliklere de yol açacağını belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı İsrail Mahkemesi'nin aldığı karar hukuka aykırı, yanlış ve tehlikeli olduğunu belirterek uluslararası camiayı da Tel Aviv'in Mescid-i Aksa'ya yönelik kışkırtıcı uygulamalarına ciddi muhalefet sergilemeye davet etti. Bu arada Filistin'e direniş grupları da bir bildiri yayınlayarak Siyonist Rejim Mahkemesi'ne Yahudilere Mescid-i Aksa avlusunda ibadet etme yönündeki kararı bu kutsal İslami mekanı zaman ve mekan çerçevesinde Müslümanlarla Yahudiler arasında bölme kumpasının ön hazırlığı olduğunu ve Siyonist yerleşimcilere Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya karşı saldırılarını da sürdürmelerine zemin hazırlayacağını belirttiler. Filistin'e direniş grupları bildiride ayrıca Mescid-i Aksa Müslümanların inançlarının bir parçası olduğunu ve asla Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın zerre kadar toprağından vazgeçmeyeceklerine vurguladı. Filistin İslami Direniş Hareketi de geçen gün Siyonist rejimin kararı hakkında uyarıda bulunmuştu.
Bahreyn güvenlik güçleri Siyonist rejim İsrail ile normalleşmeye itiraz eden halkın protesto eylemini bastırdı. Bahreyn medyasında çıkan habere göre Bahreyn halkı korsan rejim İsrail'e ilişkilerin normalleşmesine karşı çıkarak başkent Manama'nın çeşitli semtlerinde protesto eylemi düzenledi. Protesto eylemleri halife rejiminin güvenlik güçlerinin sıkı güvenlik tedbirlerine rağmen yapıldı. Ancak protestocular Siyonist İsrail ve normalleşme karşıtı sloganlar atmaya başlayınca güvenlik güçleri protestoculara saldırmaya başladı. Bahreyn'de Siyonist rejim İsrail'e normalleşme karşıtı protesto eylemleri geçen ay İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Manama'da bu rejimin büyük elçiliğini açmak üzere Bahreyn'e gitmesinden sonra iyice tırmanmaya başladı. Lapid Manama'da Bahreynli mevkitaşı ile birkaç stratejik işbirliği anlaşması da imzaladı. Ayrıca iki taraf arasında uçak seferleri başladı. Bahreyn, Eylül 2020'de Amerika dönem başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğu ile Korsan İsrail rejimi ile Abraham olarak anılan normalleşme anlaşması imzaladı.
Rusya'nın Suriye'nin Hamimim üstündeki Barış Merkezi Başkan Vekili Fedim Kulit, En-Nusra teorisiyle beyaz baretlilerin işbirliğiyle İdlib'in bazı bölgelerinde kimyasal saldırı düzenleme hazırlığını yaptığını duyurdu. Konu hakkında açıklama yapan Kulit, En-Nusra teorisiyle İdlib eyaletinde beyaz baretlilerin yardımıyla Kensefere ve Kudure sitelerinde kimyasal saldırı hazırlığı yaptıklarını belirttiler. Kulit, ellerine geçen kesin bilgilere göre teröristler saldırıdan video görüntüleri çekerek Suriye ordusunu sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlamak istedikleri anlaşıldığını kaydetti. Rusya Savunma Bakanlığı bu alanda yaptığı açıklamada terör örgütlerinin İdlib eyaletinde kimyasal ve zehirli madde üreten laboratuvarları bulunduğunu ve Avrupa'da eğitim alan uzmanlarca yöneltildiğini belirtti. Bundan önce de Nusra teorisleri birçok kez kimyasal saldırı düzenleyerek suçu Suriye ordusunun üzerine yıkmaya çalıştı.
Amerika Başkanı Joe Biden, Suriye'deki ulusal acil durumu halini bir yıl daha uzattı. Konu hakkında bir açıklama yapan Beyaz Saray, Amerika Başkanı Biden, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde uygulamalarını tehdit içerikli niteleyerek Suriye'deki ulusal acil durum halini bir yıl daha uzattığını duyurdu. Biden'in bu kararı ile birlikte Amerika'nın Suriye'ye dayattığı yaptırımlarda bir yıl daha uzatılmış oluyor. Suriye karşı ulusal acil durum kararı ilk kez 2004 yılında Amerika dönem başkanı oğul George Bush tarafından imzalandı ve her yıl uzatıldı. Karar Amerika başkanına Suriye'nin mal varlığına el koyma yetkisi veriyor. Amerika devleti bu çerçevede şimdi kadar Suriye devletinin milyonlarca dolar mal varlığına illegal bir şekilde el koydu ve bu ülkenin üzerine saldığı teröristlere destek vermek için Şam yönetimine yaptırım dayatmaya başladı.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Yemen'de savaş suçlarını araştıran bağımsız denetçilerinin görevinin son verilmesini kabul etti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Perşembe günü çok az sayıda oy farkıyla Yemen'deki denetçilerin görevinin sonlandırılmasını onayladı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde bu konuda yapılan oylamada 47 üyeden 21 üye denetçilerin görev süresinin uzatılmasına karşı çıkarken sadece 18 üye bu sürenin uzatılmasına olumlu oy verdi. 7 üye ise çekimser oy kullandı. Ukrayna temsilcisi ise oylamada yoktu. Konuyla ilgili öneriyi Hollanda temsilcisi sunmuştu. İnsan hakları çevreleri Sud rejimi 14 Eylül'de Yemen savaşını araştıran konsey denetçilerinden hazırladı. Raporun okunmasını engellediğini belirtiyor. Raporun okunmasına karşı çıkan Suudi rejimi raporu siyasi ve taraf tutan bir rapor olduğunu da iddia etmişti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Irak Meclis seçimleriyle ilgili 7 önemli konu hakkında. Irak Meclis seçimlerine sadece 2 gün kaldı. Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed El-Halbusi, 7 Ekim günü meclis 4. dönemin sona erdiğini ilan etmekle bu kurum seçimlerden sonra yeni meclisin kurulmasına kadar kapatıldı. Bir diğer konu 8 Ekim sabahından itibaren başlayan ve silahlı güçler, mülteciler ve tutuklulardan oluşan özel kesimin seçiminin başlamasıdır. Irak Seçimler Bağımsız Komisyonu'nun bildirdiğine göre silahlı güçler, mülteciler ve tutuklular arasında en az 1 milyon 200 bin seçmen oy kullanabilir. Diğer Iraklı vatandaşlar 10 Ekim günü 329 milletvekilini seçmek için oy sandıklarının başına gidecekler. Irak Meclisi 5. tur seçimleri hakkında bazı önemli ve bir o kadar yeni konu vardır. Birincisi, bu seçimlerin Irak'ta ilk erken seçimler olmasıdır. Bundan önce gerçekleşen 4 tur seçimin hiçbiri erken değildi. İkincisi, önceki seçimlerin hiçbirinin geçici hükümet tarafından yapılmamasıdır. Mustafa el-Kazimi hükümeti ülkede ilk erken seçimleri yapan hükümettir. Hatta bu hükümetin hayat süresinin diğer hükümetlere kıyasla en kısası olabilir. Üçüncüsü, bundan önce seçimlerin sadece 18 ilde yapılması ve her kentin temsilcilerinin kim olduğunun belli olmamasıdır. Fakat şimdi seçimler 83 merkezde yapılıyor. Irak'ta ilk kez 32'si Şia illerinde, 14'ü Bağdat illerinde, 22'si Şia ve Ehli Sünnet'in beraber yaşadıkları illerde ve 12'si de Kürdistan bölgesinde olmak üzere ülke illeri farklı seçim bölgelerine bölündü. Dördüncüsü, meclisteki en çok sandalyelerin Bağdat, Neynova, Basra, Zigar ve Süleymaniye illerine ait olmasıdır. Bağdat'a 71, Basra'ya 25, Zigar'a 19 ve Süleymaniye 18 sandalye ayrıldı. Tabii ki bu veriler bölgelerin nüfus yoğunluğuna göre olmuştur. Başka bir ifadeyle 329 meclis sandalyesinden 167 sandalye, yani meclis sandalyelerin yarısından fazlası bu 5 vilayete tahsis edilmiştir.
Beşincisi meclise en az 83 kadın milletvekilinin olmasıdır. Başka bir ifade ile tüm 83 seçim bölgesinin her birinde en az bir kadın milletvekilinin seçileceğidir. Önemli olan her seçim bölgesinde kadınların önce kendileriyle rekabet etmesi ve erkeklere karşı yapılan yarışta başka bir kadın çoğunluğu elde ederse parlamentoya girebilmesidir. Öte yandan Irak Meclisi'ndeki milletvekillerinden Entesar el-Ceburi bu bağlamda yaptığı açıklamada bir seçim bölgesinde iki kadının kazanma ihtimali var. Öyle ki bir kadın yeni seçim yasasına göre garantilenen sandalyesine sahiptir ve diğer bir sandalyenin ise erkek adaylarla rekabette kazanabilmesidir, diyor. Altıncısı, Irak Meclisi'nde azınlıkların 9 sandalyesinin bulunmasıdır. Bunların arasından 5'i Hristiyanlar, 1'i Fili Kürtler, 3'ü Sahibinler, Şebekiler ve Ezidilerdendir. Bu sandalyeler Bağdat, Neyneva, Erbil, Kerkük, Vasıt ve Dahuk seçim bölgelerindendir. Yedincisi ise önceki seçimlerde olan seçim listelerde bulunmalarının olmasıdır. Örneğin Şii gruplar arasında Fethi, Nasr, Sairun ve Hukuk Devleti gibi büyük koalisyonlarda ayrılmalar olduğu ve mevcut listeler parti şeklinde veya bağımsız ve bireysel olarak seçim arenasına katılmıştır. Bu ayrılmaların önemli sebeplerinden biri yeni seçim yasası ile ilgili olabilir. Bu partiler seçimlerin ardından koalisyon olabilirler.
Akşamki ikinci ve son yorumumuz Fransa'nın Amerika ve Britanya ile ihtilaflarının derin olduğunu vurgulaması konusunda. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Avustralya, Amerika ve Britanya ile ihtilaflarının derin olduğu ve halen devam ettiğini duyurdu. Le Drian, Fransa denizaltılarının satış anlaşmasının iptaliyle eş zamanlı olarak Amerika'dan nükleer denizaltı satın almak için anlaşma imzalaması ile ilgili ihtilafların halen devam ettiğini vurguladı. Fransa Dışişleri Bakanı içinde oldukları krizin vahametinin bir gerçek olduğunu, aralarında görüşmelerin başlamasının krizin sona erdiği anlamında olmadığını söyledi. Avustralya tarafından 31 milyar euro değerinde 12 denizaltı satışı anlaşmasının iptali ve buna karşılık Amerika'dan 8 nükleer denizaltının Avustralya tarafından satın alınma anlaşması üzerine Paris ve Washington arasında baş gösteren son kriz, Fransız yetkililerin sert tepkilerine sebep olurken bu kararı kınamak için diplomatik normların dışında bir dil kullanıldı. Şimdi Fransa Dışişleri Bakanı'nın özellikle Amerika ve Britanya başta olmak üzere Batı bloğunun 3 önemli ülkesine karşı belirlediği tutum, Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Paris'e ziyareti ve burada başta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere üst düzeyli Fransa yetkilileriyle görüşmekle Paris'in gönlünü almaya çalışmasına rağmen Fransa'nın Washington'u eleştirmesi ve Londra ile artan sorunlar konusunda tutumuna devam ettiğini gösteriyor. Fransa'nın bu tutumu büyük ölçüde Amerika'nın denizaltı satın alma anlaşmasının iptalinden kaynaklanan Fransa kayıplarını telafi etmek için etkili herhangi bir eylemde bulunmaması ve Hint-Pasifik bölgesindeki Batı koalisyonuna katılması için hiçbir devletin yapılmamasından kaynaklanıyor.
Aslında Biden hükümeti bir takım diplomatik jestler ve Fransa'nın Avrupa ve uluslararası arenalardaki rolüne öfkeler yağdırarak Fransız makamlarını avutmaya çalışıyor. Halbuki Amerika uygulamada stratejik Hint-Pasifik bölgesinde Avrupa ve özellikle Fransa'nın rolünü azaltma bağlamında adım atmakla kalmadı. Üstelik bilinçli olarak kendi çıkarları bağlamında Fransa'nın çıkarlarını ayaklar altına aldı. Bu yüzden mevcut durumda Emmanuel Macron, Avrupa ve Amerika ilişkilerinde saflığı bir kenara bırakmayı isterken Avrupalılara Washington'a güvenme konusunda uyarıda bulunuyor. Fransız siyasi meseleler uzmanı Marc Finant, Washington ve Canberra arasında son denizaltı anlaşmasını işaretle bu elemen bölünmeler oluşturmaya ilaveten Avrupa'nın Amerika'dan daha fazla stratejik özelliğinde yorunu açtığını savunuyor. Tabii ki Fransa bölgede kendi konumunu ihya etmeye çalışıyor ve Avustralya'nın da 10 milyarlarca dolar değerinde Fransız denizaltılarını satın almamasından duyduğu yoğun hoşnutsuzluğa rağmen ilişkilere de iyileştirme bağlamında bazı girişimlerde bulunmuştur. Nitekim Avustralya'daki büyükelçisini tekrar Canberra'ya gönderdi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın uyguladığı diğer önemli konu ise Fransa ve Britanya arasındaki yoğun ihtilaflardır. Aslında Londra Brexit'in ardından yani İngiltere'nin ABD'den ayrılması ardından bu ayrılığı daha da derinleştirmek için bazı girişimlerde bulunurken başta Fransa olmak üzere Avrupa Birliği'nin diğer üyelerin çıkarlarını daha fazla ayaklar altına alıyor. Bu varamda balık avlama hakkı ve sığınmacıların da Fransa'dan Manche kanalları üzerinde de İngiltere'ye girişine yoğun muhalefetlerine değinebiliriz. Fransa Dışişleri Bakanı belirttiğine göre Londra'nın Avrupa Birliği ile itirafları balıkçılık, göç, Kuzey İrlanda protokolü ve şimdi de karşı tarafta oluşan güvensizliktir. Fransa'nın Britanya ile Avrupa boyutundaki ittifaklarına ilaveten, şimdi Paris'in eleştiriler daha çok Londra'nın Amerika ve Avustralya ile birlikte AUKUS olarak bilinen üçlü koalisyon kurmak gibi Hint-Pasifik bölgesinde Washington ile tamamen eşlik etmesi içindir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Ben aklımda şunu lanet yok ya. Ben ne yapayım?
Bir an şey tarjistin ve hoşum için yapayım.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle Amerika seyahati ve ardından Soçi'de Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin ardından Türkiye'nin dış politikada kritik başlıklardaki duruşu tartışılmaktadır. Erdoğan'ın New York dönüşü Biden yönetimine sert eleştirilerde bulunmasının ardından bu ay Roma'da düzenlenecek G20 zirvesinde ve ardından Glasgow'daki iklim zirvesinde Amerika Başkanı ile görüşme gerçekleştireceği belirtiliyor. Erdoğan Putin ile ise ekonomi ve savunma sanayinden enerji işbirliğine uzanan konularda işbirliği vurgusu yapılan bir görüşme gerçekleştirdi. Bunlar da S-400 alımındaki kararlılığın yinelendiği görüşmede iki ülke arasında son dönemde öne çıkan Suriye'nin İdlib bölgesi ile Ukrayna ve Kırım bağlamındaki gündem maddeleri sıkıntılı başlıklar olmayı sürdürüyor. Şimdi biz bugünkü sohbetimizde Sayın Erdoğan'ın Amerika'ya vermek istediği mesajları ve daha genel bir anlamda Türkiye'nin dış politikasının Amerika karşısında nasıl bir süreç ilerlediği ve süreçten geçtiği konusunu konuşup analiz etmeye çalışacağız bugünkü sohbetimizde. Gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu bizimle birlikte. Mehdi Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi bu konuyu biraz daha detaylı bir şekilde konuşacak olursak biraz belki daha eskilere gitmemiz gerekecektir. Ankara, Amerika ve Batı'yı memnun etme politikası izliyor birçok uzmana göre ve karşılığını da alamıyor. Bu nereden kaynaklanıyor acaba? Şimdi Türkiye'nin politikasında mı bir sorun var? Siz nasıl açıklıyorsunuz bunun cevabını efendim?
Öncelikle yayınınızda başarılar diliyorum. Seyircilerimize de selam ve saygılarımızı iletiyorum. Kuşkusuz belirttiğiniz konu Türkiye açısından hayati bir konuyu teşkil etmektedir. Tabii bu çok kısa süre içerisinde varılan bir durum değildir. Bunun altyapısını hazırlayan, bunun altyapısı olabilecek, temeli olabilecek gelişmeler vardır kuşkusuz. Olayın temelinde salt Türkiye-Amerika ilişkileri bağlamından ziyade Türkiye'nin yürüttüğü politikaların niteliğiyle ilgili bir izahat durumu gerçekleşirse o zaman konunun doğruluğu anlaşılır. Yoksa Amerika kuşkusuz nasıl bir ilişki istediği, nasıl bir politik yaklaşım istediği çerçevesi belli. Türkiye bu durumda nasıl bir politika yürütüyor? Onun içeriğine bakmak zorunlu oluyor bu noktada. Çünkü Türkiye dedik ya büyük fırsatlar kaçırdı politik yaklaşımları itibariyle. Ancak şu anda birinci derecede mütefiği ile bu kadar açıyı açacak düzeyde bir uzaklaşma, bir kopuşma durumu gerçekleşiyor. Ve şu da var ki Biden seçilmeden hemen önce Erdoğan'ın ismini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini belirterek özellikle nasıl bir duruş ve karşılık vereceğini belirtmişti çerçeve olarak. Yani burada aslında bir Cumhurbaşkanı'na çok sert eleştiriyi içeren bazı açıklamalar yapmıştı. O dönemde de bayağı tartışma konusu olmuştu. Yani Biden Erdoğan'ı istemiyor. Kısadan izah edersek. İstemiyorunun da tabii bunun nedenlerini de izah etmek gerekiyor. Sadece bir kişi işte hoşuna gitmediği biriyle ters düştüğü biçiminde değerlendirilemez kuşkusuz. Türkiye uzun zamandır aslında dünya ile çelişen bir noktada aslında. İşin özü bu. Türkiye'nin yürüttüğü politikalar şu anda dünyanın geleceğine ışık tutacak bir yaklaşımın parçası olmaktan çok uzaktır. Ve gittikçe bu gerilemeye doğru gidiyor. Çünkü AKP Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan şahsında iktidarlaştırılma süreci izlenirken kuşkusuz beklentiler farklıydı. Dünyanın beklentisi farklıydı, bölgenin farklıydı, Amerika'nın, Avrupa'nın farklıydı. Süreç içerisinde bu durum daha da deşifre olmuş oldu. Yani daha netleşmiş oldu. Aslında şunu da belirtmeden geçemeyiz. Ciddi bir haksızlık olacaktır. Siyaset bilimine ciddi bir haksızlık olacaktır. Çünkü ilk dönemlerde de aslında Kürt Özgürlük Hareketi'nin belirlemeleri bu noktada vardı. O günlerdeki tahliller, o günlerdeki yaklaşımlar göz önüne getirildiğinde aslında Kürt toplumunun özgürlük mücadelesinin bugünü izah eden, bugünü anlatan yaklaşımlar vardır. Bunu hiç kimse göz ardı edemez. Bunun hakkını teslim etmek gerekiyor. Bu noktada aslında Türkiye hükümetine bir yardımcı olma temelinde, yani Türkiye'nin önünü açan, Türkiye'yi demokratikleştirecek bir yaklaşımın daha somut hale gelmesi ve gidişatın demokrasiye doğru olması öngörüsü vardır. Bu olmadığı zaman aynı şekilde bir tıkanma, bir yol ayrımı noktasında Türkiye'nin gelebileceği, Erdoğan şahsında böyle bir yol ayrımının ortaya çıkabileceği belirlemesi vardır.
Evet.
Ve yaşanan da aslında böyle bir gelişme oldu. Türkiye şu anda birinci derecedeki müttefiği ile çok ters düşecek bir politika izliyor.
Peki şimdi ben bu arada kusura bakmayın Mehdi Bey bölüyorum. Tümüyle bağımsız davranması için Türkiye'nin nelere ihtiyacı var acaba? Yani hangi değişikliklere gitmesi gerekiyor? Hani siz ifadelerinizin başında siyasette bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade ettiniz. Kimi hakların verilmesi gerektiğine işaret ettiniz. Şimdi bu dış politikaya yansıması için yani acaba komşularla ilişkilerde mi yoksa küresel anlamda Türkiye'nin siyasetlerinde ve genel bir anlamda bir değişikliğin yapılması mı gerekiyor? Siz nasıl düşünüyorsunuz?
Şimdi Türkiye'den beklenti şu şekilde Türkiye içte, dediğimiz gibi içte bir doğru değişimi yaşamadan dışa yansımayı doğru bir yansıma olarak beklemek hayal olur. Ve bu tekrarlandı. Şimdi şöyle diyeceğim, Türkiye'de acil olarak çözümü bekleyen bir dizi sorunlar var. Bunlar yani bilinmeyen veya şey yapılan sorunlar değil. Halen eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir Kürtçe tercüman yoksa bu aslında bir cumhuriyet ayıbı olarak karşımıza çıkıyor. O cumhuriyetin nasıl bir cumhuriyet olarak kurulduğu, ne kadar demokratik olduğu, demokratik kelimelerini tırnak içine almak gerekiyor. Diyeceğim şu ki, Türkiye'de bir Kürdistan sorunu vardır, Kürt sorunu vardır, Kürtlerin sorunu vardır. Ve bu sorunlar uzun zamandan beri çözümü bekleyen sorunlardır. İşin aslı bu, ABC'si bu yani. Türkiye'de politik dönüşüm, demokratik dönüşüm sağlamanın olmazsa olmazı Kürt toplumunun sorunlarını doğru bir şekilde çözmekten geçiyor.
Evet.
Kürt toplumu siyasal anlamda kendini örgütledi, partileştirdi, meclise girdi. Daha sonra uğradığı felaket başlı başına bir yani dünya kaosu, yani dünyada kaos olarak görülebilecek bir şey. Ya siyasi partinin temsilcileri, liderleri, milletvekilleri, belediye başkanları patır patır bir operasyonlarla yok bilmem şu gerekçe, bu gerekçeyle, hiçbir tanesinin doğru ciddi bir gerekçesi yoktur halbuki. Bu gerekçelerle cezaevine atıldı, halen cezaevinde. Yani Sayın Selahattin Demirtaş'ı ve Figen Yüksekdağ'ı böyle ciddi olmayan gerekçelerle adeta toplumda şeytanlaştırmak istendi. Şimdi böyle bir yaklaşım olduğu zaman işte senin Türkiye olarak bölgede hiçbir müttefiğin kalmaz. En müttefiğin olduğun ülkeyle de böylesi ters düşecek bir yaklaşıma girersin. Çünkü onlar en azından politikayı izliyorlar, gidişatı izliyorlar. Böyle bir yaklaşımı kabul etmiyorlar. İşin özü bu.
Evet.
Şimdi demokratikleşmek gerekiyor. Dünyanın geleceği demokrasiye doğrudur. Şimdi dünyanın geleceği demokrasiye doğru iken bunun tersi davranış açık ki yani dünyaya ters davranmak olur. Dünyayı tersinden okumak olmuş olur. Şimdi Türkiye'nin de karşı karşıya bulunduğu sıkıntıların özünde bu vardır. Şimdi bu konuda beklentilere cevap vermeyip işte hamaset yapma yaklaşımı Türkiye'de egemen olunca ne yazık ki bir yandan Amerika'ya sıçrar, bir yandan Rusya'ya gider ve hiçbir tanesinin beklentisine cevap olmadığını görür.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile konuştuk. Türkiye'nin dış politikası ile ilgili Amerika ile ilişkileri konusu etrafında bugünkü analizleri sizlerle paylaştık. Sohbetimizin ikinci ve son bölümünü kaldığımız yerden yarın sizlere sunacağız. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da bilgi tabanlı ekonomi.
Değerli dinleyiciler, İran'da bilgi tabanlı ekonomi isimli dizi sohbetimizin 8. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İran'ın ekonomisini bilgi tabanlı olarak geliştirme çabalarını ve bu bağlamdaki faaliyetleri ve değişikliklerini ele alacağız.
Hali hazırda kaynaklar endüstriyel ekonominin altyapısı sayılmıyor. Düşünsel yatırımlar bu kaynakların yerine geçmiştir. Bu yüzden bilgi ve bilime dayalı faaliyet gösteren kurumlar ve kuruluşlar, bilgi tabanlı merkezler olarak bir ülkenin ekonomik gelişiminde hayati faktörler sayılırlar. Sohbetimizin devamında İranlı bilgi tabanlı şirketlerden bir başkasının faaliyetleriyle tanıştıracağız sizleri.
Kiatel şirketi 1989 yılında İran'ın kendine yeterlilik ülküsü çerçevesinde ve İranlı uzmanların bilimsel ve teknik kabiliyetlerinden yararlanma amacı doğrultusunda araştırma, teknik bilginin yerleştirilmesi, telefon merkezlerinin tasarımı ve üretimi, telekomünikasyon donanımlarının üretimi ve iletişim teknolojisiyle ilgili projelerin uygulanması çerçevesinde kuruldu. Bu şirket daha sonra 2017 yılında tip 2 bilgi tabanlı bir şirket olarak faaliyeti izni aldı.
Bilgi ve bilim tabanlı bir şirket olarak faaliyet gösteren Kiatel şirketi ise kısa bir süre içerisinde ürünlerine en güncel ve gelişmiş ulusal ve küresel standartlara uygun olarak üretmeye başlamıştır. Yaklaşık 30 yıl faaliyetinin ardından bu şirketin ürettiği iletişimin 3 noktası sayılan 3 milyonu aşkın dijital, IMS, NGN ve IP-based portu ülkenin üzerinde bulunan yaklaşık 2500 telekomünikasyon alanı, kurum, kuruluş, eğitim ve tedavi merkezinde ve endüstriyel tesislere kurulmuş ve kullanılmıştır.
Telekomünikasyon jargonunda TDM, zaman bölmeli çoğullama, dijital veya analog bölümleme tiplerinden biridir. Bu tip bölümlemelerde birden fazla sinyalin veya bit dizilerinin tek bir kanal üzerinden gönderilmesi kullanılır. Bu işlem her kanala belirli bir zaman parçası ayırmakla meydana gelir. İşte Kiatel şirketi telekomünikasyonda yaşanan teknolojik değişimlere ayak uydurarak ve TDM 1 ve 2 ağlarından IP geçiş yaparak ürünlerini yeni imkanlar ve kabiliyetler çerçevesinde revize etmiş ve yeniden yeni tasarımlar dahilinde üretime başlamışlar. IP ise bir cihazı internet veya yerel ağ üzerinde tanımlayan benzersiz bir adrestir. IP, internet veya yerel ağ üzerinden gönderilen verilerin formatını belirleyen bir dizi kuraldır. Yani özünde IP adresleri bir ağ üzerinde cihazlar arasında bilgilerin gönderilmesine olanak tanıyan tanımlayıcılardır. Konum bilgileri içerir ve cihazların iletişim için erişebilir olmasını sağlarlar. İnternetin bilgisayarlar, yönlendiriciler ve web sitelerini ayırt etmek için bir yönteme ihtiyacı vardır. IP adresleri bu ihtiyacı giderir ve internetin çalışma şeklinde çok önemli bir role sahiptir. Bu şirketin uzmanları ve yeni ağlarda bulunan donanımları kullanarak alıcıların donanım temini ve değişimi çerçevesindeki ek masrafların yapılmasını önlemişlerdir. Bu şirketin merkez bürosu Tahran ilinde ve fabrikası ve atölyesi ise Elbors ilinde bulunmaktadır.
Kiatel şirketinin ürünleri kamu telekomünikasyon donanımı, özel telekomünikasyon donanımı, enerji aktarım ağları, telekomünikasyon donanımı ve kamu ve özel telekomünikasyon çözümleridir. KSS 200 ve KOU 200-400-1000 cihazları ve sistemleri bu şirketin kamu telekomünikasyon donanımı ürünlerinden sayılmaktadır. KOU 200-400-1000 ürünün özelliklerinden birinin de her kabinde 200 ila 1000 kadar orta kapasiteye sahip olmasıdır. KSS 200 ürünün özelliklerinden biri de 2 milyonu aşkın kullanıcının kaydının tutulması ve eş zamanlı olarak 200 bin aramanın yapılmasıdır.
Bu şirketin başka bir ürünü ise Kix 1000'dir. Bu ürün özel telekomünikasyon ağları donanımlarından sayılmaktadır. Bu ürünün özelliklerinden biri de 1000 kadar kayda alınmış kullanıcının eş zamanlı olarak 200 VoIP kanalını sağlamasıdır.
Tahran Radyosu. Bu şirketin enerji aktarım ağı donanımları arasında ise başta da PLC isimli ürün gelir. Bu ürün dijital modülasyon ve tüm bant genişliğine göre kanal ayırma, bant içinde frekans ayırma ve dijital yöntemleri belirleyip çıktıyı tahmin etmeye kabiliyetlerine sahiptir. İran Enerji Araştırma Merkezi ve İran Elektrik Dağıtım ve Aktarım Şirketi'nin teknik onayına da sahiptir.
Kyatel şirketinin kamu telekomünikasyon ağı çözümlerinden biri de sabit telefon abonelerinin hiçbir masrafa katlanmadan aramalarını istedikleri cep telefon hattına aktarmalarıdır. Ayrıca iş yerinin ve evin internet üzerinden kontrolü, Kia Phone ağındaki diğer aboneler ile ücretsiz konuşma, IP üzerinden konuşmalarda arama ücretlerinin düşürmesi, talebe göre konuşmaların ve aramaların kaydedilmesi gibi avantajlar da söz konusudur.
Kyatel ürünleri uluslararası standartlara uygun olarak ve kullanıcıların çeşitli servisler ve taleplerinin göz önünde bulundurulması ile tasarlanmış ve üretilmiştir. Farklı ağlarda kullanıcı ihtiyaçlarına göre ürünlerin çeşitliliği ve uyumluluğu alıcılar için Kyatel üzerinden tüm telekomünikasyon ve iletişim ihtiyaçlarını karşılamalarına imkan tanımıştır.
Kyatel şirketinin projeleri NGN projesi, radyo ve telekomünikasyon dışı iletişim projelerini kapsamaktadır. Sohbetimizin devamında özel bir şekilde bu projeler üzerinde duracağız.
...2016'dan beri başlayan Kyatel şirketinin NGN projesinin amaçları, gelecek nesil ağları NGN'lerin İran'ın 10 eyaletinde uygulanması ve SIP aboneliğinin FTTX donanımları üzerinden ve Gateway platformu üzerinden talep edenlere verilmesi olmuştur. Optik fiber teknolojisinin gelişmesi ve sabit telefon kullanıcılarına yeni servislerin de verilmesi zaruretinden hareketle İran Telekomünikasyon Şirketi 10 eyalette gelecek nesil ağları uygulama projesini tamamlamış ve bu projenin uygulanmasında donanımın temini ve kurulumunun bir bölümünü de Kyatel şirketine devretmiştir.
Bu şirketin en büyük ikinci projesi olan Raytel projesinin amaçları ise İran eyaletlerinde 3. nesil mobil alanların ve ağlarının oluşturmasıdır. Bu proje ise 2013 yılında başlamıştır. Raytel şirketi cep telefon ağlarının niceliksel ve niteliksel olarak geliştirmesi amacıyla kurulmuş ve temel amacı ülkede 3. nesil mobil ağları oluşturmak olmuştur. Buna göre alınan ağların oluşturması için gereken cihazlar ve donanımların temini iki bölgede Kyatel şirketine devredilmiştir.
Kyatel şirketinin telekomünikasyon dışı iletişim projelerinin amaçları kurumlar, kuruluşlar, örgütler, eğitim merkezleri, hastaneler ve endüstriyel tesisler arasındaki iletişim ağlarının geliştirilmesi ve kullanıcılar için yeni iletişim servislerinin sağlanması olmuştur. Bu bağlamda telekomünikasyon dışı 20 kadar iletişim projesi bu şirket tarafından hayata geçirilmiştir. Tahran Demiryolu Garı'nda iletişim donanımlarının temini ve kurulması, Bertsir Endüstriyel Parkı'nda iletişim donanımlarının temini ve kurulumu, Sijuan 1 ve Sijuan 2, Girovd 1 ve Girovd 2 ve Kerman Yareti'nin şehir Babek bölgesinde iletişim donanımlarının temini ve kurulumu ve de Kışm Havalimanı Dijital Telefon Merkezi'nin kurulması bu şirketin uyguladığı başka projelerdir.
Değerli dinleyiciler, İran'da Bilgi Tabanlı Ekonomi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda parsede.com'u ziyaret edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Irak'ta 5. parlamento seçimleri.
Değerli dinleyiciler, Irak'ta 5. parlamento seçimlerinin düzenlenmesi münasebetiyle sizlere birkaç bölümlük bir program hazırladık.
Bu programımızın ikinci bölümünde Irak'taki seçimlerin önemini ve siyasi grupların dizilişini ele alacağız.
Irak'ta düzenlenecek 10 Ekim parlamento seçimleri çok önemli sayılıyor. 10 Ekim parlamento seçimlerinin öneminin ilk nedeni iç denklemin değişmesinde yaratacağı büyük etkidir. Seçimle birlikte özellikle başbakanın kabineyi oluşturması nedeniyle Cumhurbaşkanı ve Başbakanı tanıtma süreci başlar. Ayrıca Irak Parlamentosu veya Irak Temsilciler Meclisi ülkedeki tek yasama organı da sayılır. Irak'ta seçim yasası değiştikçe bu konu daha da önemli hale gelmiştir.
Irak seçimlerinin öneminin bir başka nedeni de yasama rolü nedeniyle parlamentonun önemli bir rol oynayabileceği ülkede yolsuzlukla mücadelenin ön plana çıkmasıdır. Aslında Irak'ta erken genel seçimlerin yapılmasının temel nedeni, Irak halkının gözünde büyük ölçüde yozlaşmış olan ülkenin işlevsiz yönetim sistemi ve yapısına karşı halkın protestosuydu.
Irak'ta 10 Ekim seçimlerinin öneminin bir diğer önemli nedeni, ülkenin bölgesel ve bölge ötesi aktörlerle etkileşim biçimi üzerindeki etkisidir. Irak, bölgesel ve bölge ötesi aktörler için çok önemli bir ülkedir. Bir sonraki parlamento tarafından seçilen başbakan, Irak'ın dış politikasının şekillenmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Ayrıca Irak parlamentosunun Amerika birliklerinin ülkeden çekilmesine ilişkin 5 Ocak 2020 tarihli kararına ve Mustafa El-Kazım ile Joe Biden'in Amerikan birliklerinin bu yılın sonuna kadar geri çekilmesine ilişkin anlaşmaya göre parlamentonun yapısı bu açıdan önemlidir.
Irak'ta grupların siyaset dizilişinde 3 konu önemli sayılır. Yeni seçim yasası, gruplar arasındaki ayrışmalar ve ihtilaflar ve grupların seçim sonrası koalisyon kurma çabaları.
Irak'ta seçim yasası değişti ve en önemli değişiklik seçimlerin şeklinde yaşandı. 2005'ten 2018'e kadar yapılan Irak parlamento seçimlerinde her il bir seçim bölgesi sayılırdı. Ancak yeni yasa tüm Irak eyaletlerini, yani toplam 18 ili daha küçük seçim bölgelerine ayırıyor. Yeni yasaya göre parlamentonun her üyesi bir seçim bölgesini temsil edecek. Oysa daha önce bir grup temsilci bir bölgenin tamamını temsil ediyordu ve hangi ilçe veya şehri temsil ettikleri belli değildi. Yeni seçim yasasına göre oylama bireysel sayılır. Liste veya parti üzerine kurulu değildir. Halk, adaya oy verir ve en çok oyu alan aday, hangi partiden olursa olsun belli bir seçim bölgesinden meclise girer ve o bölgeyi temsil eder.
Bazıları yeni yasa kapsamında bağımsızların parlamentoya girme şansının daha yüksek olduğuna inanıyor. Ancak çoğu analist, yeni yasanın parlamentonun yapısında ciddi değişikliklere neden olmayacağına inanıyor. Çünkü büyük partilerin çok fazla etkisi bulunmakta ve hatta bağımsızlar bile büyük partiler ve hareketlere bağlı bulunmaktadırlar.
Parlamentodaki Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, yeni seçim yasası dolayısıyla Irak'ın siyasi haritasındaki değişiklikler, siyasi arenadaki karmaşıklıklar, partilerin istikrara kavuşması ve propaganda araçları ayrıca bu partilerin yeni güç bulmuş güçlere göre daha deneyimli olması nedeniyle etkisi küçük olacaktır. İslam Birliği temsilcisi Cemal Göçer ise yeni seçim yasası siyasi haritayı değiştirmeyecek ve sadece aday seçme mekanizmasını değiştirerek kazananların çoğunluğu seçim bölgelerindeki aşiret ve nüfuzlu kişiler olacak, diyor.
Bu husustaki bir diğer önemli konu da 10 Ekim seçimlerinde siyasi grupların ayrışmasıdır. Irak Yüksek Seçim Komisyonu, yeni kurulan 16 koalisyonda dahil olmak üzere bazılarının ilk kez rekabet edeceği 21 siyasi koalisyonun seçimlerde yarışacağını duyurdu. Seçime katılan parti sayısı 58'i koalisyon çerçevesinde olmak üzere toplam 167'dir. Ayrıca 951'i kadın, 3249 aday bu seçimde yarışacak. Bunlardan 789'u bireysel olarak yani liste ve koalisyon dışında aday olmuş, 959'u koalisyonlar tarafından ve 1501'i partiler tarafından aday gösterilmiştir.
Irak'taki Şiiler, Sünniler ve Kürtler de dahil olmak üzere 3 ana aktörden hiçbiri seçimlere büyük bir koalisyonla katılmayacak ve bu aktörler içinde sıkı bir rekabet söz konusu olacaktır. Aslında koalisyonların şekillenmesinde ana etken hala mezhepçi ve dini görüş olmakla birlikte ancak dini unsurla oluşturulan gruplar içinde de bir fikir birliği yoktur.
Hadi el-Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu, Ammar Hekim ve Haydar İbadi liderliğindeki Ulusal Hükümet Kuvvetleri Koalisyonu, Nuri el-Maliki liderliğindeki Hukukun Üstünlüğü Koalisyonu, Muktada Sadr liderliğindeki Sairun Koalisyonu, Hammam Hamudi liderliğindeki Islah Koalisyonu ve Falih Feyyaz liderliğindeki Vatan Sözleşmesi Koalisyonu, 10 Ekim seçimlerinde Şii seçim koalisyonlarından bazılarıdır.
Burada önemli olan nokta Sadr hareketinin şu anki durumunun 2018 seçimlerindeki gibi görünmemesidir. Batı Asya meseleleri uzmanı Sabah Zengin'i Sadr'ın geçen yılki siyasi duruşu göz önüne alındığında 3 kez tüm siyasi faaliyetlerden çekildiğini ancak her defasında pişman olup geri dönmesinin Irak halkının kendisine olan güvenini sarstığını, çünkü Sadri gibi bir politikacı böyle bir tereddüt göstermesi halinde insanlar bu hareketi artık şans tanımayacağını, dolayısıyla Sadri yanlılarının bir sonraki mecliste sandalye sayılarında azalma göreceklerini söyledi.
Irak'taki Sünniler içinde de siyasi ayrışmalar belirgindir. Arap Projesi Başkanı olan Hamis El Hancer liderliğindeki El Azim Koalisyonu ve Selim El Ceburi, Halit El Ubeydi, son dönemde yolsuzluk zanlı ile tutuklanan Cemal Kerbuli ve eski elektrik bakanı Kasım El Fahdavi ilk kez seçimlere katılmaktadırlar. Irak parlamentosunun şu anki başkanı Muhammed El Halbusi'nin liderliğindeki Yurtsever Öncüleri Koalisyonu, bu isim altında önemli Sünni koalisyonla seçimlere katılmaktadır. Üçüncü büyük Sünni koalisyon, Usame El Nüceyfi liderliğinde ve başta eski Irak Savunma Bakanı Sultan Haşimi'nin oğlu Halid Sultan olmak üzere Neynuva Valiliğinden siyasi figürleri kapsayan Ulusal Kurtuluş Planı koalisyonudur.
Kürtler de 10 Ekim seçimlerine birleşik bir koalisyonda girmeyecek. Kürdistan Yurtseverler Birliği ve Değişim Hareketi tek bir koalisyon oluşturdu. Ancak Kürdistan Demokrat Partisi en önemli Kürt siyasi grubu olmaya devam etmiş ve bu yüzden de erken parlamento seçimlerinde ayrı yarışacaktır.
Yaklaşan seçimlerde koalisyon veya parti şeklinde yarışan aktörlerin yanı sıra bağımsızların da seçimlerde güçlü bir varlığı var. Aşiretler, akademisyenler ve feshedilmiş il konseyleri eski üyelerinin yanı sıra sporcu tanınan isimler, bazı eski ve mevcut bakanlar ve temsilciler ve çoğu Irak vilayetindeki bağımsız politikacılar da dahil olmak üzere hayatın çeşitli kesimlerinden insanlar yaklaşan seçimlerde 789 bağımsız aday haline yarışıyorlar. Ayrıca Ekim 2019 protestolarında kilit rol oynayan Ekim Güçleri Halk Hareketi Güçleri de 10 Ekim seçimlerinde yarışıyor. Tüm fırkalardan oluşan seküler akımlarda erken milletvekili seçimlerinde yarışıyor. Bu akımların çoğunluğu kazanma şansları olmasa da birkaç sandalye kazanarak meclise girebilirler.
Bir diğer önemli konu ise seçim öncesi rekabetten bile daha önemli olduğu sürenebilecek seçim sonrası rekabettir. Seçimlerden sonra en önemli konu %50 artı bir temsilci yani 165 milletvekilinin desteğiyle oluşturulan büyük grup veya daha büyük bir fraksiyonun oluşturulmasıdır. Halbuki hiçbir grup tek başına bu avantajı sağlaması mümkün değildir. Büyük grup başbakanı tanıtma ve kabine kurma fırsatına sahip olacak. Bu nedenle seçim sonrası koalisyonlar çok önemlidir. Bu da yeni bir başbakanın da tanıtımının birkaç ay sürmesine neden olur.
Büyük grup, oluşturulan koalisyonlar, mevcut Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi'nin siyasi kaderini de belirleyebilir. El-Kazimi hala başbakanlık için ilk şansa sahip olsa da, başbakanlık görevi Haydar El-İbadi'den bile daha az olabilir. Haydar El-İbadi ilk dönem başbakanlığı sonrası yani 4 yılın ardından ikinci kez bu şansı kazanamamıştı. El-Kazimi de Mayıs 2020'den bu yana Irak'ın başbakanı olarak göreve gelmiştir.
Muhterem dinleyiciler, Irak seçimleriyle ilgili hazırladığımız sohbetimizin ikinci bölümünü dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce bizleri parstoday.com'dan takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Instagram'ın gençler üzerindeki yıkıcı etkileri.
Hepimiz sosyal ağlarda ve sanal alemde vakit geçirirken psikolojik sağlığımızı da dikkate almalıyız.
İşte biz de bu bağlamda sizlere özel bir program hazırladık ve başta da favori sosyal ve paylaşım ağlarından sayılan Instagram'ı ele aldık.
Acaba sosyal ağların biri ise sosyal hayattaki konumu ve insanların sağlıkları üzerindeki etkileri nelerdir? İşte Facebook son bir haftada Wall Street Journal yayımlanan ve belgeler ile bu şirketin koronavirüs hakkında yanlış bilgilerin paylaşılması ve kullanıcılar arasında yapılan ayrımcılıklara aldırış etmediğini ileri süren bir yazıyı cevaplamakla ilgilenmiştir.
Yayımlanan makale ayrıca zaten Facebook tarafından yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlara dayanarak Instagram'ın kullanılmasının özellikle genç kızlar için zararlı olduğunu ve kendilerine yönelik negatif bir yaklaşım içerisine girmelerine zemin hazırladığını belirtti. Wall Street Journal tarafından elde edilen gizli bir belgede kızların %32'sinin görüşlerinden memnun olmadığını, Instagram'ın ise onların kendilerini daha da kötü hissetmelerine yol açtığını söyledikleri belirtilmektedir.
Aslında Instagram gibi sosyal bir ağ eleştirmek ilk defa yaşanan bir şey değildir. Ancak bu kez Wall Street Journal'ın bu yönde adım atması eleştirileri daha da yoğunlaştırmış ve yelpazesini genişletmiştir. Bu raporda psikolojik tahribat bu sosyal ağda yayınlanan görüntülerin genç kullanıcılar arasında yarattığı yanlış beklentilerden kaynaklanmaktadır. Hiçbir zaman tam bir insan resmi sunmayan bu görseller genç ve tecrübesiz kullanıcılara dolaylı olarak belirli davranış ve yöntemleri empoze etmektedir.
Wall Street Journal raporunda Facebook yöneticilerinin ve yetkililerinin gençlerin bu sosyal ağın kullanımından kaynaklanan psikolojik zararları hakkında bilgi sahibi olmalarına rağmen bu bilgiyi saklamaya çalıştıklarını yazdı. Buna cevaben Mark Zuckerberg, sosyal ağın genç grup ilişkilerindeki olumlu rolünden bahsetti.
Mark Zuckerberg, Amerika Kongresi üyelerinin önünde bu sosyal ağ aracılığıyla gençlerin kolektif ilişkilerinin genişlemesinin onların ruh sağlıklarını iyileştirebildiğini iddia etti. Zuckerberg, bu gençlerin sosyal ağ arkadaşlarıyla bağlantı kurmak, eğlenmek ve bilgi almak için kullandığını söylüyor. Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki genç Instagram kullanıcılarının sayısı 22 milyonu bulmaktadır.
Araştırmalar ünlülerin Instagram'da paylaştığı içeriklerin takipçilerinde olumsuz bir duyguya yol açtığını gösteriyor. Araştırmacılara göre ünlüler Instagram takipçilerinin kendileri hakkında daha olumsuz hissetmelerine neden oluyor. Daha özel olarak araştırmacılar kullanıcıların ünlülerin ağda paylaştığı içerikleri ne kadar çok izlerse sosyal karşılaştırmalar sonucunda o kadar olumsuz duygularla karşılaştıklarını keşfetmişlerdir.
Bu araştırma ayrıca insanların Instagram'da izlediği içeriğin yarısının ünlülerle ilgili olduğunu da ortaya koydu. Instagram'da sosyal karşılaştırma adlı çalışma Mart ve Nisan 2020 arasında yapıldı ve Amerika, Avustralya ve Brezilya dahil 9 ülkede 100 binden fazla kişiye sorularak hazırlandı.
Facebook sözcüsü Kevin McAllister, ankete katılanlardan belirli kişilerin hesaplarını göstermeleri istenmemiş olsa da araştırmacılar Instagram'daki sosyal karşılaştırmalardan belirli düzeyde olumsuz duygulara sahip kişilerin sürekli olarak ünlülerin hesaplarını izlediklerini buldular, diyor.
Facebook'un araştırma birimi başkanı Pratiti Raychaudhuri, Wall Street Journal'ın Facebook'un Instagram hakkındaki kendi araştırmasını yorumlamasının yanlış olduğunu ve bu haber ajansının raporunun inandırıcı olmadığını iddia etti. Ona göre Wall Street Journal'ın beden imajı sorunu olarak adlandırdığı şey Instagram gibi ağların genç kızlar için yaratabileceği 12 sorundan sadece biridir. Facebook'un dahili araştırmasına göre ise her 3 genç kızdan sadece bir kişi bu sorundan rahatsızdır.
Kentucky Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan Christia Brown şöyle diyor. Instagram'ı çok tehlikeli yapan iki ana özellik var. Birincisi, kullanıcıların ünlüleri ve yaşıtlarını takip etmelerine olanak tanımasıdır. Halbuki tüm sosyal medya araçları kullanıcıların seçici olmalarına olanak tanır. İkinci mesele ise Instagram'ın fotoğraflarını düzeltme ve filtreleme özelliğidir. Bu yüzden de Instagram, tanınan şahsiyetler ve ünlüler ve modeller arasında popüler olan bir platform sayılır.
Bu psikoloji uzmanı ve profesörü sözlerine şunları da ekliyor. İnsanlar genel bir kural çerçevesinde kendi hayatlarına nasıl uyum sağlayacaklarını ve yargılarda bulunabileceklerini bilmek için başkalarına bakarlar. Gençler ise özellikle bu sosyal karşılaştırmalara karşı savunmasızdırlar. Instagram bu endişeyi arttırıyor. Kendinizi filtrelenmiş, harika görünen bir süper modelle karşılaştırmak çok zor olması gerek. Başkalarıyla olumsuz karşılaştırmalar insanları başkalarının yaşamlarını ve bedenlerini kıskandırır. Katılımcıların Instagram'da paylaşılan fotoğraflarının filtrelendiğini bildikleri çalışmalarda bile gençler onları gördükten sonra vücutları hakkında kendilerini daha kötü hissederler. Güçlü bir sosyal karşılaştırma arzusu olan kızlar için bu etkiler daha da fazladır.
Instagram dünya çapında geniş bir kitleye sahip en popüler sosyal uygulamalardan biridir. Birkaç yıl önce birçok kullanıcı Facebook'tan ayrılmaya ve Facebook'tan daha iyi ve daha iyi göründüğü için bu uygulamaya katılmaya karar verdi. Ancak 2012 yılında Facebook Instagram'ı satın aldı ve dönüştürmemesi gereken bir uygulamaya çevirdi.
Instagram'ın eskiden farklı bir anlamı vardır. Gönderiler ve paylaşımlar aynı yaştaki kişilerle gönderiliyordu. İlgili alanları ve zevkleri birbirine çok benzeyenler, kesimler benzer gönderiler alıyorlardı. Bu amaç için başka bir uygulama yüklemeye gerek kalmadan mümkün olan en basit şekilde sohbet etme kabiliyetine sahip basit bir sosyal uygulama idi ama şimdi durum tamamen farklı.
Facebook, Instagram'ı para kazanmak için bir mali kaynak haline getirdi. Instagram artık kullanıcıları belirli bir markadan satın alma amacıyla aksesuar ve ürünlerini satın almaya teşvik eden çok sayıda reklam panosuna sahip bir mağaza haline geldi. Yeter ki popüler bir eğitim paylaşımına bakın. Gönderilerde kesinlikle çok fazla reklam göreceksiniz. Instagram daha önce ise ürün reklamı ve satış yeri değil, dosya ve fotoğraf paylaşım uygulamasıydı.
Instagram, TikTok ile rekabet edebilmek için uygulamasına Reels özelliğini bile ekledi. Reels aslında 15 saniyelik videolardır ve kullanıcılarla story şeklinde ancak gönderi formatında paylaşılır. Kullanıcılar bu özelliğin sadece gönderi paylaşmak için olduğunu düşünüyordu. Ancak şimdi Instagram'a alışveriş ve reklam amaçlı yerleştirildiğini görüyoruz.
Instagram'da gizlilik artık eskisi gibi değil. Facebook artık konum, ekonomik bilgiler, arama geçmişi, kitle ve diğer birçok kullanıcı bilgisi gibi şeylerin tamamen farkında. Instagram'da 2012'den beri bu şirkete ait ve kullanıcıların özel bilgilerine erişebiliyor.
Facebook 13 yaş ve altındaki çocuklar için tasarlanan Instagram Kids hizmetini geliştirmeyi bıraktığını duyurdu. Hala yaşlarına uygun deneyimlere orantılı çocuklar için Instagram ürünleri yaratmak istese de eleştiriler karşısında planlarını erteliyor.
Instagram Başkanı Adam Mosseri 27 Eylül'de endişelerini duyulabilmesi için bu alandaki çalışmaların durdurulduğunu ve Instagram'ın çocuklara yönelik sürümünün değerini göstermek için daha fazla çalışma yapılabileceğini söyledi. Versiyonun reklamsız olacağını ve ebeveynlerin çocukların aktivitelerini izleyebileceğini de sözlerine ekledi. Mosseri, Instagram'ın genç kızların 3'te 1'inin olumsuz imajını yoğunlaştırdığına dair sözlere tepki olarak, araştırma sonuçlarının söylediğinin böyle olduğunu düşünmüyorum dedi.
Bu şirket şimdiye kadar 19 ve 26 Eylül tarihlerinde 2 bildiri ve yalanlama metni yayınlamıştır. Bu yalanlamaların yayınlanmasına rağmen bu şirketin açık ve nettir ki çocuklara özel Instagram sürümünün geliştirilmesini durdurmakla bu skandalın ortaya çıkardığı rezaleti örtbas etmek istiyor.
Wall Street Journal'dan Georgia Wells, Facebook'un kendi verilerinin Instagram'ın gençlere özellikle de kızlara zararlı olduğunu kanıtladığını, ancak Facebook'un daha fazla kullanıcı çekmeye çalışmaya devam edeceğini söyledi. New York Üniversitesi'nde psikolog ve profesör olan Jonathan Haidt, Instagram'ın yetişkin müşterilerinin 1/3'üne zarar vermesine rağmen piyasada faaliyet gösterme sertifikasına sahip bir uygulama olduğuna inanmadığını belirtiyor.
Değerli dinleyiciler, Instagram'ın yıkıcı etkileriyle ilgili hazırladığımız özel sohbetimizin sonuna geldik.
Sizden ayrılmadan önce bizleri parsiday.com'dan takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.ilim.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.